Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün göç konuşacağız. Türkiye gündeminden hiç bitmeyen bir kavramdan bahsediyoruz. Aslında Türk ile göç, göçebelik birbirine çok yakın. Kimi insanlar bulunduğu yerden hareket etmekten korkarlar. İstanbul'un bir yakasında doğmuş öbür yakasını görmeyenler var.
Tarihte var. Hiç geçmemiş karşıya. Mesela Cevri isminde bir şair varmış. Kayıya binmekten korktuğu için hiçbir zaman karşıya geçmemiş. Sur içinde doğmuş, yaşamış ve ölmüş. Şeye gideceği zaman, Galata tarafına, Beşiktaş'a falan gideceği zaman Kağıthane'ye dolaşırmış.
Böyle.
Evet, Haliç'ten geçmezmiş.
Koskocaman.
Evet. Nadiren o da. Nadiren.
Ve şöyle düşünün, bir böyle insanlar var. Bir de at sırtından inmeyen, bir yerde sıkılan, çadırını bir yere kurup sonra başka bir yere giden ve hep batıya dönen.
Evet, mizah.
Türklerin o batıya bakış açısı, batıya ulaşma çabası ki Osmanlı'nın da.
Evet.
Bu
bir vizyon,
bir
garp vizyonudur. Garp vizyonudur. İnsanların mizahları çok değişik. Benim eniştemin bir babası vardı, Vehbi Bey. Kemah'ta yaşardı. Kemah'ın eşrafındandı, Acemzade Vehbi Bey. Zengin bir adamdı. Ömründe Kemah'tan hiç çıkmamıştı. Kemah küçük bir kasabadır ama güzel bir kasabadır, tarihi bir kasabadır. İçinden Fırat geçer. Askerlik yapmak maksadıyla çıkmış. Onu da vilayette yapmış, vilayet merkezinde, Erzincan'da. Eskiden öyleydi. Yani askerlik için harp yoksa
çok
uzak
uzak
yerlere gitmiyorlardı. Bir de vefatına yakın prostat ameliyatı olmak için, affedersiniz, Erzincan'a gitti. Onun dışında hiç kazasından dışarı çıkmamış. Merak etmemişti hiçbir yeri. Hatta ben tahmin ediyorum Kemal'in 10 mahallesi vardır birbirine uzak. Hiç gitmediği mahallelerde vardı. Yani merak edip gitmedi. Şu mahallede acaba kim var?
Güvenli mi hissediyor acaba insanlar bildikleri yerde kendini?
Biraz o. Biraz o. Yani biraz o. Gidersem orada ne? Çünkü insanların mizaçları değişik değişiktir. Her insan bir farklı mizaca sahip. Bunu anlamak lazım. Gidersem orada ne yaparım? Alıştığım hayatı orada bulabilir miyim? Yadırganır mıyım? Sıkıntı çeker miyim? Aman evim evim, evceğizim, sen bilirsin, halceğizim hesabı evinden ayrılmazlar. Ama insanların ekserisi böyle değildir. Bu merdüm giriz. Bu merdüm giriz yani insandan kaçan da değil. Meraklı değil böyle şeylere.
Bir konfor alanı oluşturuyoruz kendimize.
Evet, evet.
Neyin ne olduğunu biliyoruz. Sokaktan geçerken bütün değişiklikleri,
evet,
mevsim mevsim biliyoruz.
Aynen öyle.
Başka bir şeye ihtiyacımız yok.
Aynen öyle. Birisi bana öyle dedi. Yani buradan niye taşınmıyorsunuz? Bakın çocuklarınız şurada dedim. Ben kaldırım taşlarını bile tanıyorum dedi yani. Buradan nasıl ayrılayım? Bu bir mizaç. İnsanlarda böyle bir şey var. Pek çok kimse seyahati bundan dolayı sevmez. Seyahat çünkü...
Eskiden zahmetli bir şey.
Eskiden zahmetli. İşin üzerine zahmetlidir. Alışmadığınız bir... Tabii konfor var ama gene alışmadığınız yerde, alışmadığınız... Yani her şeye alışmadığınız gibi. Eğer biraz da insanlar pimpirikliyse veya prensipliyse seyahat onlara zor gelir. Fakat tarih hiçbir zaman insanlara böyle bir konfor sunmamış. Veya tarihte de böyle insanlar her zaman az olmuşlar. Ve her zaman da muhtemelen istedikleri gibi olmamış. Yani beklediklerini bulamamışlar. Zoraki göçlerle rahatları bozulmuş. Şimdi insanlar öteden beri ziraatle ve hayvancılıkla meşgul olurlar. Ziraatle meşgul olan insan yerlidir. Bir yerden ayrılmaz. Çünkü onda orada toprağı var. Nereye gidecek? Oraya ekiyor, biçiyor. Bir sene bekliyor onu. Ama hayvancılıkla meşgul olanlar bir yerde duramaz. Çünkü hayvan hareketlidir. Hep aynı yerde durduğunuz zaman hayvanın maişetini tahsil edersiniz. Bir kere en azından yazın yaylalara götürmeniz lazım hayvanları. Eğer randıman almak istiyorsanız. Onun için eski insanlar yani çiftçiler, köylüler, ziraatçı veya hayvancı diye ikiye ayrılmış. İkisini beraber yapanlar da var. Hayvancılık yapanlar hiçbir zaman bir yerde oturmamışlar. Toprağa bağlı kalmamışlar.
Ya da en azından kendileri bir yerde olsa da hayvanlarını,
evet,
hareket ettiren
işte
birileri
olmuş. İşte ikinci grup, üçüncü grup yani ziraatla da meşgul olmak mecburiyetinde kalanlar. Bir yere yerleşmişler ama yarı göçebe hayatı devam ettirmişler. Yani yaz gelince yine hayvanların önlerine katmışlar, yaylalara gitmişler. Yani ya köyde veya kasabada oturmuşlar.
Şimdiki
kışın
insanların yazlığa kışlara
gitmesi.
Evet,
aynen öyle. Ya yazın, hatta onun prosedürü vardır. Yani işte önce döl almaya gidilir baharın, ondan sonra yaylaya çıkın. Yayla soğuk olur. Yaylaya Temmuz'da çıkılır. Temmuz, Ağustos'ta yaylada kalırsınız, Eylül'de aşağı inersiniz. Varsa bağınıza gidersiniz. Bağ zamanıdır. Üzümler, bağlar, pekmezler, sirkeler bunlar yapılır. Ondan sonra sonbaharda evinize dönersiniz. Bu hayat. Yani demek ki insanlar bir, yerleşik hayatı geçenler, iki, göçebe hayatı devam ettirenler, üç, yarı göçebe hayatı devam ettirenler olarak üçe ayrılıyor. Demek ki hayatımızda göç Olmazsa olmaz. Bu keyfi göç ama. Evet. İhtiyari göç.
Bir de
zaruri göç vardır. Evet. Bulunduğunuz yerde arızi veya semavi. Semavi ne demek? Zelzele, afet, kıtlık,
kuraklık.
Bunlar sizi orada yaşamaktan men eder. Sular çekilir. Hiçbir şey yetişmez. Günlerce yağmur yağmaz. Şimdiki gibi değil. Su bulmak kolay değil. Sulama kanalları yapmak kolay değil. Yemeniz içmeniz öyle ithal diye bir şey yok.
Depolamak sınırlı.
Depolamak imkanlarınız mahdut. Onun için bakarsınız ki orada geçim veya zelzele olur, bütün her şey yıkılır. Artık yeni baştan orada hayat kurmanız zor. Orayı terk edersiniz. Veya arızi, düşmanlarınız orayı silah eder, yakar, yıkar, öldürür, keser, esir alır.
Bir şey
eskiden
bu.
Çok sık olan bir şey. Gerek siyasi ihtilaflar, gerek sosyal ihtilaflar, gerek ekonomik ihtilaflar insanları tarih boyunca birbirleriyle savaşmaya itmiş. En basit bir hadiseden dolayı iki kardeş, Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu, ki şimdi hanımlar gücenecekler ama hanım yüzünden çıktı mesele. Yani şey, ilk dünyada ilk mesele hanımlar yüzünden çıkmıştı. Bu tabii hanımlar için bir kusur mu yoksa bir meziyet mi? Orası fihi nazar. Ama bu insanın tabiatında var. Herhangi bir şey için ihtilafa düşmek. Onun için insanlar bazen birbirlerini tazyik ederler. Düşmanın eline geçip kahrolmamak, esaret hayatı yaşamamak, hatta hayatından olmamak için elimizde bir hayatımız var. Yükte hafif, pahada ağır şeylerimizi alalım, burayı terk edelim derler. Eskiden insanlar yurtlarına, vatanlarına çok bağlılardı. Hubbul vatan minel iman sözü meşhurdur. Vatan sevgisi imandandır. Ancak insanda intibak kabiliyeti de çok güçlüdür. Yeni şartlara, yeni vasatlara, yeni ortamlara, yeni insanlara kolayca intibak olur.
Hayatta kalmanın zorunlu durumlarından biri.
Tabii. Hayatta kalmak için bu programlanmış insan buna. Nasıl hayvanlar adapte oluyorsa insanlar da o cihetle adapte oluyorlar. Yeni bir yere yerleşiyorlar. Oraya yurt ediniyorlar, su kaynağı buluyorlar, oraya bir ev yapıyorlar. Hayvanlar için çevirme yapıyor, tarla yapıyor, tarla buluyor, ekiyor, biçiyor.
Tam yerleştim derken.
İnsanlar ölüyor, oraya mezar yapıyor. Artık orası, burası bizim yerimiz diyor. Hatta bazen birkaç nesil geçiyor. Ondan sonra hop yine ya semavi ya arızi bir meseleyle insanlar göç ediyorlar. Göç bizim hayatımızda insanlık tarihi boyunca neredeyse genetiğimize şifrelenmiş bir hadisedir. Bugün de globalleşmede biliyorsunuz insanların para kazanması veya dinlenmesi, eğlenmesi hep bir yerden bir yere giderek oluyor.
Hep bir hareket halinde.
Hareket halinde insanlar. Diyorum ki bu insanların atalarındaki o göç şifresi bugünkü insanlarda bu şekilde cereyan ediyor. İnsan gidiyor Amerika'ya yerleşiyor. Orada iş buluyor, orada çalışıyor. Orası onun vatanı oluyor, çocuğu oluyor, torunu oluyor veya geriye, yani çok enteresan bir hayat bu.
Belki de bir yerde hani bir süre durduktan sonra artık oradaki rutin bize, o alışkanlıklar bize sıkıcı gelmeye başlıyor.
Mümkün.
Belki de kendimizi daha, mesela belli bir yaşa geliyorsunuz, hala genç olduğunuzu hissetmek
tabii
için
o da var.
Göç ediyorsunuz, yeniden başlayabilmek
İnsanlar
için.
İnsanlar tabii gamından cana, gamı aşkınla perişan gezer oldum, bir yerde karar eyleyemem, derbeder oldum. Adam gamından derbeder olmuş, hiçbir yerde duramıyor. Bazısı da maceracı şahsiyeti var. Bu maceracı şahsiyeti yeni yerler keşfetmek, yeni ufuklara nazır olmak arzusunun içinde alev alev yanıyor. İşte Türklerde bu var.
Bu ama insanın beynini de zinde tutuyor.
Evet,
yeni bir yere
tabii.
gidince adapte olmak için belki de rutine düşmüş çalışmanız, beyninizin
tabii.
çalışma biçimi.
Meşguliyetinizi arttırıyorsunuz, hareketinizi arttırıyorsunuz, hayata bağlılığınız artıyor. Ayakta kalma içgüdüsü ki insanda bu var ve bununla alakalı bir vücut tedbir alıyor. Hayatta ve ayakta kalmak için bu cemiyetleri güçlendiriyor. Onun için bir yerde devamlı surette yaşayan cemiyetler bir müddet sonra deforme oluyor, dejenere oluyor. Tıpkı karışan cemiyetler gibi. Azalıyor nüfusça. Çok fazla bir varlık gösteremiyor. Yani kendi etrafında dönen bir daire gibi oluyor. Ne kadar kabiliyetli olursa olsun. Ama göçen, bir yerden bir yere gidenler sizin söylediğiniz avantajları kazanıyor. Bu bir. İkincisi, yeni şeyler öğreniyor. Yani farklı kültürleri tanıyor. Yeni şeyler öğreniyor. Bu onun hem hafızasını genişletiyor, dünyasını genişletiyor, hem de onun çeşitli tehlikelere karşı, çeşitli ihtimallere karşı tedbir alma, teyakkuzda olma insiyakını arttırıyor.
Gidiyorsunuz, bir dil öğrenmek zorundasınız.
Tabii. Onun kültürünü öğrenmek mecburiyetindesiniz.
Evet, alışkanlıklarını.
Ticaret yapıyorsanız onların kültürünü bileceksiniz, alışkanlığı bileceksiniz, lisanını bileceksiniz. Eğer benzer kültürdesiniz, ister istemez aile münasebetleri kuruluyor. Yani bu Muazzam bir şey, muazzam bir canlılıktır.
Şimdi asıl belki de sormamız gereken şey, Türkler için Batı'nın ne anlama geldiği, neden bizim için kızıl elma Batı?
Evet. Şimdi suların doğuya akanı makbuldür derler. Böyle bir kabul var. Belki jeofizik olarak da doğru. Mesela Tuna Nehri batıya akar. Makbul bir nehirdir. Fırat keza öyledir. Ama mesela Kızılırmak bir Fırat kadar bereketli bir ırmak değil. Kocaman bir ırmak içimizde. Onun kadar bereketli değil. Yani böyle bir...
Suların doğuya,
doğuya akanı. Hmm. Suların doğuya akanı makbul tutuluyor. Bu bir kabul. Yani belki
Tuna'da
de yanlış.
Karadeniz'e doğru akıyor.
Evet, doğuya akıyor. Doğru, evet. Yani belki de yanlış bu ama böyle bir kabul var. Volga Nehri keza öyle. Hayat veriyor bulunduğu yere. Yani doğuya akanlar hayat veriyor. Hatta Seyhun ve Neyhun ırmaklarından bir tanesi Ceyhun doğuya akar hafifçe. O Seyhun'a göre daha bereketlidir. Hem debisi fazla hem etrafı daha çok. Enteresan bir şey bu ama belki de bu ilmi bir şey değil. Tamamen tesadüfi. Bunu ihtirazi kayıtla söylüyorum. Ama bunu duydum. Bunu ben okudum. Fakat şehirler doğuya değil batıya doğru büyüyorlar. Bu da enteresan. Hatta Yahudi'ye sormuşlar nasıl zengin oldun? Demiş ki yaşadığım şehrin batı bitiminde tarla aldım demiş. Sonra orası şehir büyüdükçe arsa yapıp satıyor.
Nasıl olsa buraya doğru gelecek şehir.
Hakikaten hemen hemen her şehirde istisnaları elbette ki var. O da yani jeolojik sebeplerle, topografik sebeplerle bazı şehirlerin çoğu batıya doğru büyüyorlar. Bu da enteresan bir şey. Şimdi bununla ne alakası var? Yani bu böyle. Türklerde ise devamlı surette yüzleri batıya dönük. Neden doğuya değil? Tabii bunun coğrafi sebepleri var. Bir kere Türklerin ana vatanı neresi? Tanrı Dağları, Altay Dağları arası. Zaten Asya'nın en doğusunda hemen hemen biraz da kuzeyinde. Yani nispeten bakarsanız kuzeydoğusunda. Zahmetli bir coğrafya. Türkler Mongoloid bir ırk değil zannedilenin aksine. Yani eskiden bize hep öyle öğretilmiştir. Türkler Moğollarla akrabadır. Moğollarla akrabasanız o zaman Mançularla akrabasınız, Çinlilerle akrabasınız, Korelilerle akrabasınız, Japonlarla akrabasınız. Fakat genetik ilmi öyle söylemiyor. Yani genetik ilmi Türklerin genetik yapısıyla Mongoloid ırkı aynı tutmuyor. Ama bakıyorsunuz Moğolca ile çok, Moğollarla çok yakınlığınız var. Kültürünüz, lisanınız.
Yaşadığınız coğrafya ile alakalı.
Evet, değil mi bu alışveriş? Çok yakın coğrafya. O kadar yakın coğrafya ki Moğollarla Türkler bir dağın bir tarafında onlar bir tarafında bunlar. Öyle olunca sizin lisan olarak da kültür olarak da birbirinize tesir etmeniz gayet normal. Dinleri bile aynı. Onun için tarih boyu Türklerle Moğollar aynı ırktan zannedilmiş. Ve Moğol kahramanları hep Türk kahramanları olarak görülmüş. Bu da biraz işine gelmiş insanların Cengiz falan Hulagu. Ama bilim adamları öyle söylemiyorlar. Şimdi bu ayrı bir şey. Ama Türklerin doğuda gidebilecekleri bir taraf yok. Doğularında Moğollar var. Sibirya çölleri var. Buradaki çölden kastım yani Afrika çölleri gibi değil.
Gerçek bir çöl.
Gerçek bir çöl. Buz gibi. Hı hı. Yazın sıcak, kışın buz gibi. Fazla bir yaşama imkanı olmayan yerler. Ondan sonra deniz. Muhtemelen bunun farkındaydılar.
Dolayısıyla başlangıç noktasında doğuya gitmelerine imkan
zaten
yoktu.
Zaten imkan yoktu. Hı. Türkler için her zaman batı bir hayal, bir ümit, bir zenginlik, bir beklenti kaynağı olmuş. Yani arkanız doğudaysa kuzeyinize zaten gidemezsiniz. Güney de onlar için batı sayılıyor. Dolayısıyla sizin bir yere gidecekseniz batıya gitmeniz lazım.
Bir de şimdi doğudan yola çıkmışsanız diyelim ki başlangıç noktanız doğuya doğru dönmemişsiniz.
Evet.
Fiziki sebeplerle.
İsterseniz uzaklaşıyorsunuz.
Batıya doğru gittiğinizde zaten arkada bıraktığınızı biliyorsunuz.
Biliyorsunuz.
Dolayısıyla yeni yerler
evet.
Batıda kalmış onlar
gördükleri için. Zamanda batının kendileri için elverişli olduğunu anladılar. Yani Türkleri ana vatanlarından koparan tabii sebepler olduğu söyleniyor. Çok çeşitli rivayetler var. Yeni yeni ortaya çıkan bazı bilgiler var. Yani savaşlar, başka sebepler de var ama esas sebep buraların zahmetli coğrafyasıdır. Yani Beyazırk'tan bir kol gitmiş işte Türk o. Oraya yerleşmiş en uzak yere yani Beyazırk'ın en uzak mümessili Türklerdir. Sonra orada nüfusu arttıkça oranın tabiat şartları ve tabi şartları yaşamaya elverişli değil fazla. Uzun müddet kış var. Sadece hayvancılık yapabiliyorsunuz. O bile mahdut. Ziraat yok. Ziraatin olmadığı, hayvancılığı mahdut olduğu bir yerde yaşamanız zordur. Onun için Türkler de demişler ki burada bizim hayatımız geçmez. Bu bir ileri görüşlülüktür. Bir dinamik bir görüşlülüktür. Batıya ve güneye doğru hareket etmişler. Bir takım zaruretlerle ama.
Bu o bölgedeki diğer ırkların da aslında batıya doğru tabii, hareket ettiğini bir görüyoruz sonra, değil mi? Onlar da arkamızdan.
Bir müddet sonra onlar da Türklerin arkasından aktılar. Türkler, bugünkü Moğolistan dediğimiz mıntıka Türklerin ana vatanıdır. Moğolların ana vatanı ise daha kuzeyde, Sibirya'ya doğru olan mıntıkadır. Yani hiç kimsenin ana vatanı şu anda ana vatan muamelesi görmüyor. Bir de böyle bir şey vardır. Yani siz buraya sonradan geldiniz ama bütün dünya öyledir. Hı hı. Yani dünyada hiçbir kavim yoktur ki insanlığın başından beri orada oturuyor olsun. Herkes bir yere bir yerden gelmiştir.
Bu Kuzey Avrupa için de geçer
mi? Kuzey Avrupa'da böyle tabii. Yani Norveç, İsveç halkı nereden geldi? Onlar Cermen'dir. Polonya bataklıkta, bataklık dediğimiz yer yani şimdiki bataklık gibi düşünmeyin. Ormanlık, ağaçlık, hı-hı, suluk yani korunaklı yerlerden geldiler, oraya yerleştiler. Kuzeye Cermen kabileleridir. İngilizler nereden geldi? Adı bile üstünde. Angıllar. Angıllar Cermen ırkıdır. Orada kimler oturuyordu? Bretonlar.
Avrupa'daki hareketi de bir Cermenlerin kuzeye ve tabii, batıya hareketi. Evet. Bir de buradan güneye doğru hareketi aynen olarak öyle görmek lazım.
Aynen öyle. Tabii öyle olunca Slavlar, onlar da Dinyaper bataklıklarından, bugünkü Ukrayna'nın kuzeyinden Balkanlara indiler ve Orta Avrupa'ya indiler. Yani böylece Avrupa'da muazzam bir demografik değişiklik oldu. Bunların da müsebbibi biraz da Türkler var. Bunun işin sebebi olarak yani 4. asırdan itibaren Hun, Avar, Moğol akınları
kuzeyden
ki birazdan temas edeceğiz. Cermenleri ve Slavları yerlerinden kopardı. Yani Türkiye dünyanın her yerinde insanlar oraya başka yerden gelmiştir.
Yani aslında şu anda Avrupa'nın demografik yapısı, şimdi konuşalım belki evet, ona geçelim. Avrupa'nın şu andaki demografik yapısının böyle şekillenmesinin sebebi kuzeyden Rusya evet, üzerinden Avrupa'ya evet, inmeye çalışan Türkler.
Şimdi Türkler buradan ayrılacağız diye karar verdiler. Tabii onları buna zorlayan şartlar da var. Üç kol halinde göç etmeye başladı. Şimdi göç şöyle olmuyor. Hadi çıkıyoruz yarın sabah 6.000 kilometre gideceğiz. Öyle olmuyor. 30 kilometre bir yere gidiyorsunuz, orada biraz kalıyorsunuz, birkaç sene kalıyorsunuz, birkaç nesil kalıyorsunuz. Sonra bir 30 böyle gidiliyor. Hayvancısınız zaten, araziye bağımlı değilsiniz. Arazi sizin için çok bir şey ifade etmiyor. Ekmek biçmek o zaman daha çok Çinlilerin yaptığı iş. Yani çok fazla Türklerin rağbet ettiği bir iş değil. İlk Türklerden bahsediyorum.
Mesela tamam, hayvancılık iyi ama mesela ekmek yapmak için...
Alıyorlar, satın alıyorlar, ticaret yapıyorlar. Yani hayvani mamullerle... Şimdi tabii biz hep eski Türk hayatını anlatınca atın üzerinde oradan oraya giden... Tabii öyle değil, orada şehirler var. Yani Türkler çok eskiden beri. Türkler bir kere tam göçebe bir ırk değil. Yani hep tamamı göçebe, öyle bir ırk değil. Bir kısmı göçebe, bir kısmı yerleşik hayatta, çoğu yarı göçebe. Çoğu... Yarı göçebe, yani hayvan beslediği için şehirlerde ve köylerde oturuyor, yazın yaylaya gidiyor.
Bir yere gidiyor, yola evet, çıktı. Bir yere gidiyor.
Evet.
50 kişi çıktılar yola, evet, afaki konuşuyorum. Bunun 10 kişisi diyor ki ben bu şehirde kalacağım.
Evet, yerleşiyor oraya. Ev yapıyor orada. Önce çadır kuruyor, sonra ev yapıyor. Sonra orası bir köy oluyor. Eğer
stratejik olan bir şehirde kalıyor.
Var olan bir şehirde kalıyor tabii. Orası güçleniyor. Buralar da... Yani şehircilik hayatı Türklerin öteden beri alışık oldukları bir şey. Bir kere bu da çok yanlış bir bilgiydi. Biz hep Türkler göçebedir diye öğrendik. Halbuki sanat tarihçileri, sosyologlar bunun böyle olmadığını söylüyor. Bir kere Türklerin muazzam bir şehircilik kültürü var. Bunu biz Orta Asya'da görüyoruz. Orta Asya'da kurulan şehirlerin büyük ekseriyeti Türkler. Geri kalanı da Soğutlar, yani Kuzey İran kavimleri tarafından kurulmuş.
Bunlar çadır ya da keçeyle kurulan evler
önce
yoksa...
Önce çadırlarla kuruluyor. Yani şehir deyince de bugünkü gibi düşünme. Fakat daha sonra kalıcı konutlar şimdiki tabirle oranın mimari malzemesinden artık orada kalmaya karar verdikleri için çadır değil artık. Hı hı. Bildiğimiz evler yapılıyor. Çarşılar, mabetler, saraylar, devlet daireleri ve balık, Türkçe bir tabirdir malum, han balık, han şehri demek. Buralarda şehirler kuruyorlar. Altyapısı var bu şehirlerin. Bazısında kanalizasyonlar var, sulama kanalları var.
Şimdi Roma şehirleri anlatılır ya işte hamamından tutun da kanalizasyonuna
doğru
kadar.
Nereden öğrendiler?
İşte bu Türk şehirleri de buna mı benziyor?
Benziyor, buna benziyor evet. Yani bunu herkes söylüyor. Anadolu'ya geldikleri zaman da Anadolu'da fazla şehir yok. Mesela Bizanslar zamanında çok fazla şehir kalmamıştı. Zaten Anadolu'da çok fazla şehir kurulmadı. Kurulanlar da zaten azdı. Çoğu ortadan kalkmıştı.
Ve kurulanlar da hep kale içinde kaldığı tabii için onun dışındaki alanlar çoğunlukla korunmasız.
Şehir kurma zaten bir biraz eğer sizin söylediğiniz gibi oluyor. Bir yerden bir yere göç edenler güzel bir yer buldukları zaman oraya yerleşiyorlar. Veya bir han yapılıyor yol üzerinde. Yani insanlar, yolcular konaklasın diye. Şimdi yolcular bir yerde konaklayınca ne isterler? Yatacak yer isterler. Yiyecek isterler. Alışveriş yapmak isterler. Oraya çarşılar kuruluyor. Bir müddet sonra orada insanlar devamlı kalmaya başlıyor. Orası bir köy ve şehire dönüşüyor. Böyle çok yer vardır. Han ismiyle biten yerlerin çoğu zaten
bu hanların etrafında kalan yerleşme.
İkincisi garnizonlar. Askeri birlik geliyor oraya. Müdafaa maksatlı veya sefer maksatlı. Orada uzun müddet kalıyor. Askerin bir yerde kalması ne demek? Askerin semere ihtiyacı var, nala ihtiyacı var, dikişe ihtiyacı var,
şimdi
hamama ihtiyacı var.
Şimdi tam da demircilikten bahsedecektim. Ya, demir... O zamanki köy hayatı için demir...
En mühim demirdir. Evet. Türklerin en yaygın olduğu şey demir ve tabak. Deri tabaklama. Çünkü deri satıyorlar hayvancılık olduğu için. İki meslek Türklerde çok yaygındır. Demircilik hatta efsanelere bile girmiştir. Yani Ergenekon efsanesinde demircilik vardır. Şey edebali tabaktır. Tabaklar loncasının şeyhidir. Osmanlı Devleti'nin kurucu
deri işi babası. Yani,
deri iş yapar. Deri işlemek çünkü biliyorsunuz ölüye hayat vermek demek. Onun sembolik manası
o zaman,
da var.
Şimdi onu söyleyecektim. O zaman tasavvufla ilgilenen pek çok kişi aslında tabak.
Tabaktır. Evet. Tabaktır. Yani zahmetli bir iştir. Pis kokar. Ama ölüyü diriltiyorsunuz. Ahirevran da öyledir. Tabaklar, debba yani eski tabirle. Bu şehirler böyle kuruluyor. Mesela Türklerin gerek Anadolu'da gerek Rumeli'de Osmanlı Türklerinden ve Selçuklardan bahsediyorum. Kurmuş oldukları şehirler emsalsizdir. Ve bu şehirlerin İran'dan başlıyorsunuz, Türklerin ana vatanından ta Bosna'ya kadar olan mıntıkada hepsi üç aşağı beş yukarı birbirine benzer.
Ve şu anda da hala
ayakta olan şehirler vardı. Bunların nereye giderseniz gidin Türkler tarafından kurulmuş. Ondan önce orada bir köy varmış, han varmış. Garnizon, Türkler diyor bu şehri kurdu.
Geçerken yol üzerinde konaklıyorlar. Kısa bir ara verelim. Sonra bu Avrupa'nın yapılanmasında nasıl rol oynadıklarını da konuşacağız. Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Göçü konuşuyoruz. Zor bir şey. Ama bir yandan da her gittiğiniz yerde yeni bir başlangıç, tazelenme, heyecan, yeni şeyler öğrenmek anlamına geliyor. Ve Avrupa'ya yolunda yani batıya doğru giden Türklerin de kendilerine uygun gördükleri her yerde ya da küçük bir yerleşimin olduğu yerlere yerleşerek oraları büyüttüğünü, yeşerttiğini.
Köy, kasaba ve şehir kurduğunu görüyoruz. Evet. Bu şehirlerin bir kısmı günümüze intikal etmiştir, bir kısmı günümüze intikal etmemiştir. Ama bütün dünya ilim adamları bu Türklerin, eski Türklerin ve Selçuklar ve Osmanlılar'da da devam eden şehirciliğine dikkat çekmektedir. Yani Orta Asya'da nüfusu kalabalık olan şehirler var. Avrupa'da mesela bu kadar şehir yok. Orta Çağ'da Avrupa'da çok az şehir var. Ve köyler de sazdamlı basit evlerden müteşekkil. Yani bunu Avrupa hükümdarları biraz Türklerden öğrendiler. Şehir kurmanın ehemmiyetini. Yerler tahsis ettiler mesela tüccara, halka, bedava. Buraya oturun ve onlara imtiyazlar verdiler.
Türkler de aslında bir yere başladığında aynı taktiği.
Aynı taktik. Size dediler vergi muafiyeti getireceğiz. İşte o şehirler böyle teşekkül etti Avrupa'da. Türklerde de bu vardı. Şehirciliği teşvik ediyorlardı. Bu tabii İslam kültüründe de var. Hazreti Peygamber'in bir sözü var. Kim avcılığı terk ederse yani meslek olarak ve kim göçebeliği terk eder de şehirlere, köylere yerleşirse ben ona ayrı şefaat ederim. Hmm. Teşvik ediyor. Çünkü göçebe hayat zahmetli. Göçebe hayat kültürel olarak insanın geri kalmasına sebebiyet veriyor. Tamam, folklorik bazı güzellikleriniz var ama ilim, irfan, bilgi, buluş, konfor bunlar da sıkıntı çekiyor. Onun için yerleşik hayat her zaman tavsiye edilmiş. Ve göçebelik her zaman aşağılanmıştır. Yani şehirli...
Standart oluşturamıyorsunuz göçebe.
Şehirli ile göçebe, yani hadarı ile bedevi derler Arapçada. Bunlar arasındaki fark her zaman vardır. Bunu aşmak icap ettiği için. Şimdi Türkler göçmüş ama göçebe hayat yaşamamışlar. Göçtükleri yere yerleşmişler. Üç kol halinde Türklerin ana vatanlarından ayrıldığını biliyoruz. Bu üç kol halinde ayrılma bir defa da olmamıştır. Yani bunu da tekrar edelim. Yavaş yavaş peyderpey batıya doğru akmıştır Türkler. Her zaman yüzleri batıya doğru
olmuş. Nüfus olarak ne kadar kişiden bahsediyoruz? Biliniyor mu?
Bu her topluluk için farklıdır. Yani 100 çadırla hareket eden var, 10.000 çadırla hareket eden. 10.000 çadır 50.000 kişi demek o zaman. Ama bunların hepsinin aynı anda yarın sabah hareket ediyoruz böyle olmadığı ortada. Çünkü bunların her birisi aileler. Aileler, kabileler, aşiretler şeklinde örgütleniyor. Aynısı Türklerde de bu.
Göç alan yer için de zor bir şey aslında. Düşünsene doğru, bu kadar çadırın doğru gelmesi.
Ve hepsinin birden gidip de bir yere oturmanız zaten mümkün değil. Bunlar birbirinden mümkün mertebe ayrılmamaya çalışıyorlar. Yani perakende düşmemeye çalışıyorlar. Çünkü aynı kültür, aynı soydan gelenler birbirlerine yakın oturmak istiyorlar. Ama bu mutlak değil. Yani illa ben aynı kendi kabilemle, aşiretimle aynı yerde oturacağım diye bir şey hiçbir zaman olmamış. Dediğiniz gibi bazen şartlar bunu mecbur eder insanı. Bu şartlar nedir? Topluca bir yere oturamazsınız. Size burada yer yok. Burada üç kişilik yer var, beş kişisiniz.
Devam etmek zorundasınız.
Devam etmesi lazım veya kalkması lazım. bazen de aynı kabileler ve aşiretler içinde menfaat çatışmaları olur. Ve onlar aynı yerde olmak istemezler.
Ya da birilerini arkada bırakarak devam edersiniz.
Evet, ondan dolayı farklı hareket ederler. Bu ceryan üç kol halinde akmış. Biraz evvel söylediğimiz gibi bir tanesi kuzeyden, Hazar Denizi'nin kuzeyinden Rusya'ya. Bugünkü Rusya, o zaman Rusya yok ama Ruslar var tabii ki. Rusya'ya, oradan Orta Avrupa'ya, hatta bugünkü Latin dünyasına kadar akmış. İşte Atilla'nın istilaları biliyorsunuz. 4. asır, 5. asır, 6. asır, 7. asır, 10. asıra kadar bu istilalar devam etmiştir. Bu istilalar sadece
Atilla
Türklerin...
Atilla bitmiş.
Bitmiş, devam dönem, etti tabii.
Ama dönem devam etti.
Dönem devam etti. Bu tabii sadece Türk istilası değil. Bu Hun denilen insanlar... evet Atilla'nın Türk olduğu kuvvetle muhtemel. Ama Hun dediğiniz insanların içinde Moğollar var, Avarlar var, İran kavimleri var... ...ırkını bilemediğiniz kişiler var. Yani Avrupa'da Hun menfi bir mana taşır. Yani barbar demektir. Hmm. Ama bu Türk demek değildir. Şimdi millet üzerine alınıyor. Hunlara barbar diyorlar, biz Hunuz. Halbuki Türklerin atalarının Hun olduğu şüpheli. Hun diye bir topluluk var. Bunların hükümdar ailesi... ...işte bizim Oğuzhan dediğimiz metin... ...bunlar Türk, belli. Yani Türk oldukları belli, Türk topluluktan. Ama askerlerinin, kavminin tamamı aynı ırktan değil. Bu bir federasyon.
Yolda katılanlar var.
Yolda katılanlar var. Bu bir savaş. Savaş.
Buraya peki bu... Şimdi savaş için gidenler ayrı. Bunların çoğunu erkek zaten.
Evet.
Eşsiz gidiyorlar.
Kadın yok.
Ama diğerleri yani göçenler aileleriyle
onu
göçüyorlar.
Onu söyleyeceğim. Bunlar buraya asker olarak geldiler. Bir kısmı ailesini getirdi. Yani asker olarak göçmek demek... ...hadi sefere çıkıyoruz, 1000 kilometre gitmiyorsunuz. Yani göçebe olarak bir yere geliyorsunuz. Orada bir müddet kalıyorsunuz. Sonra asker olup biraz yer fethediyorsunuz. Toprak açıyorsunuz. Orası sizin ülke yurdunuz oluyor. Yani savaş ve göç aslında bir arada yürüyor. Bir arada yürüyor. Fakat bu 5. asır, 6. asır, 7. asırdaki Hun istilaları Avrupa'ya kadınsız istilalardı. Çok büyük bir maceraydı çünkü bu. Uzak vatanlara kadın götürülmez, çocuk götürülmez. Bunların çoğu geri dönemediler. Dönmeyince yerli kadınlarla evlendiler. Yerli kadınlarla evlendiğiniz zaman çocuklarınız ana dilini konuşur. Dil bir insanın millet şuurunda en mühim unsurlardan biri. Dil ve din. Üçüncüsü kültürdür ve beraber yaşama arzusudur. Dil gitti. Yani çocuk sizin aynı dili konuşmuyor, anasının dilini konuşuyor. Dayılarının dilini konuşuyor. İster istemez siz orada hanımınızın akrabaları, hanımınız ne kadar din bile değiştirse onlarla düşüp kalkıyorsunuz. Ve sizin çocuklarınız artık babalarının şeyinden ayrılıyor. Yani Macarlaşıyor.
İkinci nesilde.
Romenleşiyor, Sırplaşıyor. Mesela Sırbistan'da binlerce Avar mezarı bulundu Belgrad yakınlarında. Belgrad eskiden Macar toprağıydı vaka ama... Son Sırp kralı Obrenović'ti. Obur Avar demektir. Hmm. Obren Avarlar. Obrenović Avar soyu demek. Milan, son Yugoslav kralı öyleydi. Yani bu Avarlar yerli halka karıştılar. Çok sayıda Kuman, yani Kıpçak Türkleridir bunlar. Romanya'yı istila ettiler. Macaristan'ı istila ettiler. Yerli halka karıştılar. Yani yerli kadınlarla evlenerek. Toplu halde gelenlerden yakın zamana kadar kendilerini muhafaza edenler oldu. Mesela Romanya'da biraz da Macaristan tarafında birkaç Kuman köyü vardı.
Evet, konuştukları dil açısından.
Evet, Kuman lügatı zaten onlardan. Onlar bile şimdi kayboldular. Çocukları şehirlere göçtüler, başka yerlere göçtüler. Romenleşti veya Macarlaştı. Yaşlılar da öldüler. Şimdi bunları...
Böyle kaç ülke sayabiliriz Türklerin o bölgede etki
Macaristan,
etti.
Güney Almanya... Yugoslavya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Romanya, Ukrayna, Moldavya, Çekya'nın doğu tarafları, Polonya. Burada çok böyle insan var. Hatta ben bir genetik tetkikat okumuştum. Orta Avrupa'da %50 ile %80 nispetinde Türk kanı vardır diyor yerli halkta. Ama bu kan sadece. Yani bunlara Türk diyemezsiniz. Hani bir tabir var bizde. Efendim Macarlar zaten Türk. Hayır, Macarlar Türk değil. Macarlar işte bu furya ile beraber Ural Dağları'ndan gelen ve Türklere akraba olan bir ırktır. Türkler Altay ırklarındandır.
Genetik olarak baktığınızda yakındır. Türk geniyle
aynı değil.
Macar geni.
Aynı değil ama yakın. Yaptığınız zaman en yakın Türklere çıkıyor. 2000 yıl önce ayrılmışsınız. Onlar Urallardan gelmişler 1000 yıl önce. Siz Altaylardan gelmişsiniz.
Belki biz de yani şimdi Türk'üz deyip gidip bir genetik tetkik yaptırsak ne kadar Türk çıkarız?
Hülya Hanım, bu zamanda DNA testi yapılan pek çok insanın bir kere bu ilmi verilerdir bunlar. Çok farklı çıkabilir. Çünkü evlilikler, en basiti bir evlilik bile çok tesir edebiliyor. İnsanların karışması, bunlar insanların DNA'sını değiştirir. Onun için halis, saf ırk bulmak çok zordur. Ancak biliyorsunuz DNA testleri ne kadar çoğalırsa isabetli olma şeyi o kadar artıyor. Yani şu kadar Macar'da yapılıyor, şu kadar Türk'te yapılıyor. Benzerlik yakınlığına bakılıyor. Macarlar Ural kavimleridir. Tıpkı Finler ve Estonlar gibi. Onlar da 9. 10. asırda Ural dağlarından Avrupa'ya göç etmişlerdir. Türk değillerdir. Fakat içlerinde Türkler vardır ve Türkler bunlarla karışmıştır. Atilla'dan itibaren, Atilla'nın baş şehri Macaristan'daydı.
Evet, yani Atilla'dan itibaren Avrupa tarihi...
Evet.
...geri dönüşümsüz bir değişim yaşamış. Değişime
uğradı. Türklerin diğer iki kolu... ...birisi güneye indi, diğeri tamamen batıya gitti. Güneye inenler işte bu Kalaçlar, daha ziyade Kalaç Türkleri, Karluk Türkleri... ...onlar yavaş yavaş güneye indiler. İşte Afganistan üzerinden Hindistan'a indiler ve Gazne Devleti'ni kurdular. Bunlar Müslüman oldular. Bu arada Türklerin hayatı bir değişiklik oldu. Yani bu göç sırasında Türkler Müslüman oldu. Göç devam ediyor hala. Yani memleketinizden kopmuşsunuz, göçüyorsunuz. Müslüman oldular. Müslümanlık büyük bir ekseriyeti Müslüman oldu. Müslümanlık bunları bir arada tutan bir çimentoya dönüştü. Çünkü Türkler aynı ırktan da olsalar aşiret asabiyeti var işlerinde. Yani aşiretten doğan mücadeleler gayet normal olarak var.
Çıkar çatışmaları.
Çıkar çatışmaları. Hı hı. Din birleştirici bir unsur oldu ve bunları güçlendirdi. Güney'e giden Türkler, Gaznelilerin riyasetinde ve arkasından Babür. Babür Moğol asıllı ama Türkleşmiş, Türkçe konuşuyor. Bir de böyleleri var. Yani Moğollar Müslüman olunca Türkleştiler. Asılları Moğol ama artık Türkler onlar.
Artık bir İslamiyet hani sana Türk'ten önce Müslüman gözüyle baktığı için
bir bunun da tesiri
var. Bir şekilde eriyor.
Bu Gaznelilerin mesela Müslümanlığı hem oradaki Türklerin kimliğini muhafaza etmelerine sebebiyet verdi. Hem de Hindistan'ın Müslümanlaşmasını temin ettiler. Hindistan medeniyetini kuran Türkler oldu. Yani Hindistan'da turistlerin gittiği yerler nerelerdir? Taç Mahal, Türklerin yapısıdır. Kutup Minare, Türklerin yapısıdır. Yani güzel ne varsa Türklerden kalmadı.
Şimdi Hindistan'da ayrıca bir gün konuşmak lazım.
Şimdi Türklerin öbür kolu batıya gittiler. Bunların eksesi Oğuz Türkleridir. Yani Anadolu Türklerinin de mensup olduğu, Azerbaycanlıların mensup olduğu, Irak Türklerinin ekserisinin mensup olduğu Türkler. Bunlar da Türkmenistan halkı. Bunlar batıya gittiler. Bunlar da Müslüman oldular yolda. Bu Müslümanlık da bunları tuttu. Ve bunlar yavaş yavaş gittikleri yeri hem Türkleştirerek hem yurt edinerek ilerlediler.
Bu arada aslında göçün sebeplerinden biri olan Moğol akınları da
evet.
Sadece Türk-Moğol ilişkisine değil Müslüman ve Moğol ilişkisine tabii, de döndü bir
döndü.
Noktada.
Aynen öyle. Şimdi Türkler yavaş yavaş tabii yani siz göçe başlamışsınız ama yol boyu yeni yeni göç sebepleri ortaya çıkıyor. Mesela siz göç etmişsiniz. Bugünkü İran'ın olduğu yeri Horasan. Oralara yerleşmişsiniz. Şehirler kurmuşsunuz. Mesela Selçukluların başşehri Rey bugünkü Tahran'ın bir mahallesidir. Ama bu sefer başka problemler çıkıyor. İşte biraz evvel söylediğim arızi problemler. Arkanızdan sel gibi Moğollar geliyor. Ve Moğollar tahammülsüz insanlar. Yani teslim olsan bile bazen fikrini değiştirip seni yok edebiliyor.
İletişim kurması zor.
Zor insanlar. Onun için Türkler bu sefer bakmışlar ki Moğollarla imtizaç edemeyecekler. Burayı da bırakmışlar ve yine dünya tarihini değiştirecek bir hadise Anadolu'ya gelmişler. Anadolu'nun kapılarının açılması Malazgirt Harbi iledir 1071. Ama Anadolu'nun Türkler tarafından fethi daha sonradır. Yine Selçuklular tarafından, Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından Anadolu fethedilmiştir. Alp Arslan'ın öyle bir şeyi yoktu. Gideyim Anadolu yurt edineyim, orada oturayım. O bir stratejik bir savaştı. Bizans'ın belini kırdı. Artık Bizans'ın ümidi kesildi. Yani Selçuklular'da. Büyük bir zafer. Ama esas Anadolu'nun fethi Kutalmışoğlu Süleyman Şah'tır.
Hem siyasi hem de beşeri olarak.
Beşeri olarak. Fakat yine Anadolu bir Türk yurdu değil. Türkler geliyor, yerleşiyorlar. Ondan önce de gelmiş yerleşmişler Anadolu'ya. Hicret edenler var. Ama esas göç dalgası Moğolların önünden kopan yüz binlerce Oğuz Türk. Ekserisi Oğuz Türk. Kıpçak azdır. Anadolu'ya geldiler, yerleştiler. Bu Selçuklular devrinde oldu. 11. asır, 12. asır, 13. asır. Ve artık Anadolu'da nüfusun yarıdan fazlası diyemem. Çünkü elimizde bir sağlıklı veri yok. Ama o zamanki eserler, kurulan şehirler, köylerden hareketle Anadolu'nun mühim bir nüfusunun artık Türklerden oluştuğunu söyleyebiliriz.
Bu aslında bölgede Osmanlı'nın da güçlenmeye başladığı bir dönem. Belki de Osmanlı'nın güçlenme sebeplerinden biri de bu göç.
Yani doğudan gelen potansiyel insanlar sizi devamlı beslemiş. Devamlı beslemiş.
Asker olarak beslemiş, tarımla, ticaretle.
Barajı besleyen sular gibi bu insanlar asker olarak, ziraat olarak, hayvan olarak, ticaret olarak, güç olarak, kültürel olarak.
Nüfus çok büyük bir güç.
Nüfus çok kıymetli, evet. Ha. Nüfus geçen asra kadar çok büyük bir kıymetli. Günümüzde değil. Günümüzde yetişmiş insan daha mühim ama geçen asra kadar nüfus çok kıymetliydi. Nüfusu yüksek olan cemiyetler her zaman kalkınmışlar, ilerlemişler. Nüfusu az olduğu zaman eğer toprakları da genişse, misal Osmanlı İmparatorluğu, yıkılmışlar. Nüfus büyük bir güçtür.
O zaman bir parantez açalım. Mesela Osmanlı İmparatorluğu'nun nüfusu o son yüzyılda 3 katı olsaydı.
Bambaşka olurdu. Bambaşka olurdu. Yani onda şüphe yok. Ha, gene bilinmez kader. Başka yani sadece nüfus değil, her şeyin başı sadece nüfus değil.
Tabii,
sizin tabii kaynaklarınız az. Nüfusu yönlendirmeniz, iskanınız, manipüle etmeniz, onlardan istifadeniz, bunların hepsi, idealleriniz, bulunduğunuz coğrafya, hepsi bu işlerde rol oynuyor. Ama nüfusunuz çok olsa, bir kere en basiti şunu söyleyeyim. Dahi insan sayısı nüfusa nispetlidir. Nüfusunuz fazlaysa daha iyi insan çıkartma nispetiniz artar.
Şimdi aklımdan aynısını evet. geçiriyordum. Dedim ki kendi kendime, nüfusunuz çok olsa da o nüfus içindeki aklı çalışan insanları üretebilecek evet. fikir sahibi evet. insanları bulup çıkartıp devletin evet. milletin faydasına kullanamıyorsanız
kıymeti
onlar
yok.
Bu sefer yasa dışı yollara dönüyorlar.
Evet. Başka türlü kullanıyorlar o şeylerini, kabiliyetlerini. İşte Avrupa'nın ilerleme sebebi bu. Avrupa'nın nüfusu inanılmaz arttı. Çok arttı. O kadar arttı ki bu konsepte onlarda muazzam bilim adamları, fikir adamları, sanat adamları yetişti. Avrupa'ya Avrupa yapmanlar onlardır.
Rönesans yani nüfustur. Bile bakıyorsunuz.
Evet, nüfustur. Evet bu kadar hastalıklar falan oldu ama Avrupa devamlı beslendi. Nüfus bir çare buldu, tedbir aldı ve nüfus küçük bir toprak parçası zaten. Onun için göç evet iki göç bir yangına bedeldir derler ama yani arkanızda her şeyi bırakıyorsunuz. Bunu bir hayat tarzı olarak tespit ettiğiniz zaman çok fazla yıkım getirmiyor.
Şimdi şöyle düşünün. Biz doğudan batıya doğru gittiğimiz için Avrupalılar da batıya doğru gittiler ve Amerika'yı keşfettiler.
Evet.
Amerika'yı
işte
kurdular.
Zaten öyle oldu. Cermenler her tarafı tutunca onlar Amerika'yı keşfettiler. Ama tabii mesela Kuzey Türklerinde Müslümanlık gibi birleştirici bir unsur olmadığı için bunlar kolayca asimile oldular. Yani yerli halkla evlenmek bu kadar basit bir hadise. O binlerce insanı eritti gitti.
Şimdi mesela onlar yukarıdan gelenler, kuzeyden Atilla ve işte devamındakiler eğer Müslüman olsaydı, birbirini evet. korusaydı, kollasaydı.
Orta Avrupa'da, Orta Doğu Avrupa'da Müslüman devletler
mesela
vardı.
Mesela biz Osmanlı olarak oraya gittiğimizde belki bir Müslüman
tabii,
nüfus görecektik.
Vardı. Orada Müslüman nüfus vardı. Nitekim Bulgaristan'ın fethinin kolaylığını buna bağlarlar. Bulgaristan'da az bir miktarda Hazar Denizi'nin kuzeyinden gelen Müslüman Türkler vardı. Yani Silistre, Şumlu o taraflarda.
Bir de hep derler ki mesela çok milletli, mesela ben Yugoslavya'dan evet. örnek vereyim. En problemsiz Müslümanlar da o bölge içinde.
Evet, doğru.
Aslında böyle bir genetik, belki bir hani kan çekmesi gibi de bir bağlantı
doğru,
var.
Doğru, doğru.
Sonrasında tabii ki o milliyetçilik akımlarıyla beraber çok hızlı bir şekilde ayrışmışlar.
Tabii.
Ama yine de o kadar uzun süre o toplumu bir arada tutan şey
evet.
Müslümanların güven duygusunu,
evet.
Yedi emin duygusunu tesis etmeleri bir problem olduğunda mesela.
Evet.
İki Hristiyan arasında evet. problem olduğunda çözmek için bile Müslümana gitmişler.
Çünkü iki Hristiyan biliyor ki sevmiyor Müslümanları çünkü dinden dolayı ama biliyor ki ya Müslümanlıkta bize zulmetme yok. Lokal olabilir bakın. Lokal haksızlıklar olabilir. Devlet politikası değil. Mesela bir Nazi politikası gibi Osmanlı'da İslam devletlerinde gayrimüslimlere eziyet etme politikası yok. Adam diyor ki ben Müslüman mı? Ben bunun evraklarda çok gördüm. Papazlar şikayet ediyor. Diyor ki mahkemeler bize gelmiyor size geliyorlar.
Evet,
bunu önleyin diyor. Bunu önleyin diyor. Çünkü para kaynağı o biliyorsunuz. Mahkeme açısından oraya da para vermesin. Ama burayı tercih ediyorlar. Adil görüyorlar burayı. İtirazı mümkün. Yani onun için bu sistemi kurdukları için Pax Ottomana orada yaşamış. Ama milliyetçilik her şeyi silmiş süpürmüş.
Biz yavaş yavaş izninizi isteyelim bu gün için, bu saat için ama bu hakikaten üzerine daha çok konuşacağımız. Evet. Bir de tersine göçü konuşacağımız şey.
Tabii.
Gitmek, keşfetmek, fethetmek, yerleşmek, yeniden başlamak güzel. Ama bir de o toprakların küçülmesi döneminde geri dönmek, bırakmak, o göç yolunda yaşananlar. Bir de tabii artık insan ilişkileri değişmiş, nüfus çoğalmış, askeri hareketlilik artmış. Bunun içinde ana toprağınız, ana vatanınızda bile yabancıya dönmüşsünüz. Bunlar da işin trajik, o fotoğrafın diğer tarafı,
evet, doğru.
siyah beyaz tarafı. Belki de bizi bu kadar travmatik yapan,
var.
Bu kadar sorunlu yapan.
Yani cemiyetimizdeki sıkıntılı, hatta hastalıklı hallerin çoğu bu yakın geçmişte, yakın geçmiş dediğim yüzyıllık mazide, 150
ama
yıllık mazide.
Ama ülkeler için yakın geçmiştir.
Yakın geçmiş tabii, binlerce yıldan bahsediyoruz. Yakın geçmişte yaşadığımız travmalardır. Bu travmaların en mühimi de bu göç, haksızlığa uğrama, bunun meydana getirdiği psikolojik sıkıntılar, aşağılık kompleksleri, bunlar cemiyetin ruh sağlığını bozar, onu dengesizleştirir. Bu travmalar milleti mahvetmiş. Evet. Bunun hakikat payı çok büyük. Evet.
Çok teşekkür ediyorum bugün için. Tekrar görüşmek üzere.